Ayrım 20. Sayfa 178. 10. Bölüm. Pat Humbert dünyaya geldiğinde anası babası orta yaşlıydılar. O daha 20'sine varmadan ana babası kocamış, oraları buraları tutulmuş, huysuzlaşmışlardı. Pat'in tüm yaşantısı bu yaşlılık havasında, yaşlılığın ağrı sancıları, hastalıkları, sızıldanmalarıyla içine kapanıklığı arasında geçti. O büyürken ana babası genç diye onun düşüncelerini hor görürlerdi. "Hele sen de bizim yaşa gel, dünyayı başka gözle görürsün," derlerdi. Daha sonra onun gençliğine acısız, ağrısız olması yüzünden diş bilemeye başladılar. Kendi yaşlılıkları üstün bir durummuşçasına konuşur oldular. Ağırlık, yanılmazlık yönünden bir tür ermişlik mertebesine yaklaştıklarını dokunduruyorlardı. Yaşın verdiği bu sonsuz olgunluğun, görüş genişliğinin bedeli olarak romatizma çekmeye bile değerdi. Pete, genç olan hiçbir şeyde hiçbir erden bulunmayacağı düşüncesini aşıladılar. Gençlik, kusursuz yaşlılık dönemine erişebilmek için geçirilmesi zorunlu olan beceriksiz, bilinçsiz bir toyluk süreci, bir hazırlıktan başka bir şey değildi. Gençlik, yaşlılığa göstermekle yükümlü olduğu görevlerden, yaşlılığın hak ettiği tapınmaya yaklaşık saygıdan başka bir şey düşünmemeliydi. Bir yandan yaşlılığın gençliğe zerrece saygı gösterme zorunluluğu yoktu. 16 yaşına vardığında çiftliğin bütün işleri Pat'in üstüne yıkıldı. Babası oturma odasındaki hava geçirmez sobanın yanındaki sallangaçlı bir koltuğa çekilerek buradan buyruklar, bildiriler, zehir gibi eleştiriler yağdırıyordu. Humbert'lar 5 odalı yaygın, eski bir çiftlik evinde oturuyorlardı. Ahiret gibi soğuk, sevimsiz, hep kilitli duran bir konuk odası, her zaman keskin merhem, ezza kokularıyla dolu olan sıcak, havasız bir oturma odası, iki yatak odası, geniş bir mutfak. İki ihtiyar sallangaçlı koltuklarda otururlar, Pat günde 5-6 kez elindeki işi bırakıp içeri gelerek sobadaki ateşi tazelemezse acı acı yakınırlardı. Yaşamlarının sonuna doğru Pat'e, Salt genç olduğu için gerçekten kin tuttular. Uzun zaman yaşadılar Pat'in anasıyla babası. Bir ay içinde ard arda öldüklerinde Pat 30'una merdiven dayamıştı. Yaşlı Humbert'lar yaşama diş bileyen, yaşamlarından hoşnut olmayan, mutsuz, doyumsuz kişilerdi. Gene de içlerindeki zavallı can kıvılcımına dört elle sarıldılar. Uzun çekişmelerden sonra verdiler bu canı. Pat 2 ay boyunca korkulu bir düş yaşadı. 3 hafta boyunca yatakta soluğu ciğerlerinden çangıl çulgulu çıkarak kas katı yatan anasına baktı. Kadın kendini rahatlatmaya çalışan oğlunu suçlayan taş gözlerle süzüyordu. Öldüğü dakikada bile gözleri oğlunu suçlamaktaydı. Pat o tüyler ürperten konuk odasını açtı. Konuk komşu tabutun başında dizilerek cenaze duasını dinlediler bir tiyatrodaki seyirciler gibi. Derken komşular bir ikinci tabutun başında daha dizilip oturdular. Cenazelerden önce bu oda hep kilitli durur, ancak ayda bir temizlik için açılırdı. Güneşlikler yerdeki yeşil halıları ışıktan korumak amacıyla sımsıkı örtülü dururdu. Orta yerde yaldız bacaklı mermerden bir masa vardı. Masanın ortasında Millet'in Angelus tablosunu gösteren bir dokuma örtü, örtünün üstünde ciddi, kocaman kabartmalı, kocaman bir İncil. İncil'in iki yanında içlerine tıkız, yapma çiçek demetleri tıkıştırılmış iki bodur vazo. 4 tane dik sırtlı koltuk vardı konuk odasında, her biri bir duvarın önünde. Şu sırada ikisi tabut için, ikisi de tabutun bekçileri için kullanılmaktaydılar. Duvarlardaki yaldız çerçeveli 3 büyük resim asılıydı. 2 tanesi karı koca Humbert'ların daha o zamandan ölü ölü dik dik bakan, büyütülmüş, renklendirilmiş asık suratlı fotoğrafları, 3. resimde ise ince, hüzünlü bir ırmak üstünde Elaine'in dipnot, yarı söylenceleşmiş İngiliz kralı Arthur'un ünlü yuvarlak masasının en yiğit şövalyelerinden Arthur'un can arkadaşı Sir Lancelot'un umutsuz aşkı uğruna ölen genç bir kız. Elaine'in ölüsünü taşıyan kayık görünüyordu. Kefen küpeşteye asılmış, ucu suya sarkmış. Bir köşe masasının üstünde çan biçimini andıran bir kapak vardı. Bunun içinde ise bir kiraz dalının üstünde duran 3 tane içi doldurulmuş sarıcık kuşu. Öyle soğuk, öylesine mezarımsı bir yerdi ki bu oda, içinde hiçbir zaman cenazelerden ve cenazelerin bekleyicilerinden başka kimse oturmamıştı. Doğruyu söylemek gerekirse, ufak özel bir morgdu burası. Pet, bu odadan 3 erkek, bir de kadın akrabanın cenazelerinin kalktığını görmüştü. Komşular toprağı çadır biçiminde yığarlarken, Pet mezarın başında durup baktı. Anasının mezarı daha şimdiden biraz çökmüş, tümseyin çevresinde çatlak bir çizgi bırakmıştı. Adamlar o sırada yeni tümseyi düzeltiyor, çizgileri cetvel gibi doğru çekmeye çalışarak yanlarındaki kümeleri yaslatıp düzeltiyorlardı. Toprak işinden anlayan kişilerdi doğrusu, hendek kazarken de, mezar tümseyi yaparken de iyisi olsun istiyorlardı. Kusursuz bir mezar yaptıktan sonra bile bir süre çevresinde dolaşarak orayı burayı hafifçe düzelttiler. Kadınlar arabalara dönmüş, kocaları gelsin diye bekleşmekteydiler. Erkekler birer birer Pet'in yanına sokulup elini sıkıyor, ciddi, avutucu birkaç söz bulup söylüyorlardı. Kapalı açık arabalar, paytonlar, otomobiller birer birer mezarlıktan ayrıldılar, uzaklaşıp gittiler. Pet ise hala orada durmuş, karşısındaki bir çift mezara bakmaktaydı. Şimdi ona buyruk verecek kimse kalmamıştı ya, Pet ne yapacağını bilmiyordu. Hava güze dönmüştü. Güzün keskin kokuları, bir üfüren, sonra yarı yerde sönüp giden kesik, kararsız güz esintileri. Yaban güvercinleri mezarlığın parmaklığına tünemişlerdi. Hepsi aynı yöne dönük, hepsi kıpırtısız. Eskilikten bozarmış bir gazete parçası yerde takla ata ata uçup geldi, Pet'in ayak bileklerine dolandı. Pet eğilip gazeteyi aldı. Bir an süzdü. Sonra attı. Yoldan tekerlek gıcırtıları yaklaşmaktaydı. T.B. Allen atını parmaklığa bağladı, yürüdü, Pet'in yanına geldi. Sıkılgan bir sesle, ''Bu gece bir yerlere gidersin diye düşündüydük.'' dedi. ''Canın isterse akşam yemeğine bize gel diyoruz. İstersen gece de kal.'' Pet üstüne çöken uyuşukluktan silkelenip uyandı. ''Başımı alıp buralardan gitsem iyi olur.'' dedi. ''Nasılsa bir işe yaradığım yok buralarda.'' ''Alan, biraz uzaklaşmakta yarar var.'' dedi. ''Çekip gitmek de zor ya Bay Alan. İnsanın kimi kez unutmak, kimi kez de anmak istediği şeyler olsa gerek. Gel gelelim, çekip gitmek de güç. Çünkü o zaman her şeyin bittiğini anlıyor insan. Temelli bittiğini. Hadi kalk gel de yemeği bizde ya bu gece.'' Pet tepeden tırnağa savunmasız bir durumdaydı. ''Ömrümde evimin dışında hiçbir yerde yemek yemedim.'' diye itirafta bulundu. ''Karanlık bastıktan sonra dışarı çıkmayı sevmezlerdi.'' diye başıyla mezarları gösterdi. Gece havası dokunurdu onlara. ''Öyleyse yemeği bizde yemek sana iyi gelir. O bomboş eve dönmen doğru olmaz zaten. Hiç değilse bu ilk gece. İnsan kendini pek öyle hesapsız harcamamalı.'' T.B. Allen genç adamı kolundan kavrayarak mezarlık kapısına yöneldi. ''Sen arabanla benim peşimden gel.'' Mezarlık kapısından çıkarlarken dudaklarından ister istemez bir ufacık ağıt döküldü. ''Güzün ölmekte doğayla bağdaşık bir yön var.'' dedi. ''Baharın ölmek iyi olmaz. Yağmurun yeterince düşüp düşmediğini, ürünlerin nasıl geliştiğini görmeden. Oysa güzün her şey nasılsa olmuş bitmiştir. Onlara vız gelirdi bu Bay Alan. Ürünlerin durumunu hiç sormazlardı. Yağmuru da günahları kadar sevmezlerdi. Romatizmalarını azdırıyor diye nefret ederlerdi ondan. Yaşamaktan başka bir istedikleri yoktu. Ama neden yaşamak isterlerdi bilmiyorum doğrusu. Yemekte soğuk dana sövüşü, soğanla kızartılmış patates, iç üzümlü ekmek tatlısı vardı. Bayan Allen, Pat'i avutmak çabasıyla sık sık onun ana babasından laf açıyor, ne iyi ne temiz kimseler olduklarından, babasının dürüstlüğünden, ananın dillere destan yemeklerinden dem vuruyordu. Pat, Bayan Allen'ın onu avutmak amacıyla yalan söylediğini biliyordu. Bunun gereksiz olduğunu da biliyordu. Acısından saçını başını yolar durumu yoktu şu sıralarda. Üzerinde hala ağır bir uyuşukluk vardı. Öyle ki kıpırdanmak, konuşabilmek için bile büyük bir çaba harcamak zorunda kalıyordu. Cenazedeki bir olay aklına geliyordu durup durup. Adamlar iki sandalye üstünde yatan tabutu kaldırırlarken mermer masaya takılmışlardı. Vazolardan biri devrilmiş, dokuma örtünün üstündeki İncil'i çarpıltmıştı. Pat, masanın üstüne eskisi gibi düzenlemesinin yakışık alacağını biliyordu. Sandalyeleri duvar diplerine itmeli, İncil'i yerli yerine koymalıydı. Sonra da konuk odasını gene kilitlemeliydi. Annesinin anısı ondan bunları beklemekteydi. Allen'lar geceleyin kalsın diye üstelediylerse de genç adam bir süre sonra onlara keyifsizce iyi geceler diledi, ayaklarını zorla sürüyüp yürüyerek arabayı koşmaya gitti. Keskin yıldızların arasındaki gökyüzü kapkara soğuktu. Tepeler ayaza kesen hava içinde hafiften hafife bir mırıltıdır tutturmuşlardı. Üzerindeki uyuşukluğun arasından Pat, at nallarının yoldaki şakırtısını, gece kuşlarının ötüşünü, kurumaya yüz tutan yaprakların arasındaki yel hışırtısını duyabiliyordu. Gel gelelim, annesiyle babasının kafasında yankılanan sesleri Pat için bütün öteki seslerden daha gerçekti. "Don tutacak bu gece," diyordu babası. "Don tutması farelerden beterdir bence." Annesi, "Fare dedin de," diye araya giriyordu. "Mahzende fare varmış gibi geliyor bana. Pat, geçen yıldan beri tuzak kurmuyor biliyorum. 40 kez söyledim ya. Benim söylediklerim bir kulağından girip öbüründen çıkıyor." Pat bu sesleri yanıtlıyordu. "Zehir koydum mahzene. Zehir tuzaktan daha iyidir." Annesinin mızıklanan sesi, "En iyisi kedi almak," diyordu. "Neden bir iki kedi almayız eve bilmem. Pat kedi istemiyor." "Kaç kedi aldım be anacım. Ama ne yaparsın? Kediler sincapları yiyorlar. Sonra da yabanlaşıp kaçıyorlar. Kedi durmuyor bu evde." Döndüğünde ev kapkaranlık ve anlatılmaz derecede iç karartıcıydı. Pat feneri yaktı. Mutfak ısınsın diye sobayı ateşledi. Odunlar gürüldeyerek yalazlanırken Pat kendini bir koltuğa bıraktı. Oh, dünya varmış. Yatağını mutfağa kurup soba başında uyusa ne güzel olurdu. Evi yarın da toplayabilirdi ya da daha sonra işin orasına bakarsan. Oturma odasının kapısını açınca soğuk, cansız bir hava dalgası karşıladı onu. Genzine cenaze çiçeklerinin yaşlılığın kokusu doldu. Bir ecza kokusu. Pat hızlı adımlarla yatak odasına yürüdü. Karyolasını aydınlık, sıcacık mutfağa taşıdı. Biraz sonra Pat lambayı söndürüp yattı. Sobadaki ateş hafiften çıtırdıyordu. Bir süre geceye dinginlik egemen oldu. Sonra yavaş yavaş evin içinde habis bir yaşantı kaynaşıp dalgalanmaya başladı. Pat baktı. Gövdesi buz kesmiş, katılmıştı. Oturma odasından yükselecek sesleri bekliyordu. Sallangaçlı koltukların gıcırtısı, ihtiyarların o pesli, hırıl hırıl solukları. Evin bir yeri çatırdadı. Pat ses duymak için kulak kabartmış olmakla birlikte irkilip sıçradı. Tepeden tırnağa tere battı. Sessiz bir çöküntü içinde yatağından aşağı kaydı. Gidip oturma odasının kapısını kilitledi. Karyolasına döndü. Örtülerin altında tiril tiril titreyerek uzandı. Gece iyice sessizleşmişti. Pat büyük bir yalnızlık içindeydi. Ertesi sabah Pat yapılacak tatsız bir görevin pus gibi duygusuyla uyandı. Bu görevin ne olduğunu aklına getirmeye çalıştı. Öyle ya, çarpık duran şu İncil. Onu düzeltmek, vazoyu devrildiği yerden kaldırmak, sonra da evi baştan aşağı temizlemek gerekti. Oturma odasının kapısını açmaya karşı sonsuz bir isteksizlik duymakla birlikte Pet, bunları yapması gerektiğini biliyordu. Kapıyı açtığı zaman göreceği şeyleri düşündükçe beyni büzüşüp bir yerlere gizlenmek ister gibiydi. Sobanın iki yanındaki iki sallangaçlı koltuk ki diplerindeki şilteler hala ana babasının ağırlıklarının biçimini, izini taşıyorlardı. Kapının ötesinde kendini bekleyen o yaşlılık, merhem, solmuş çiçek kokusunu Pet biliyordu. Gel gör ki boynunun borcuydu bu iş. Yapılması zorundu. Pet ateş yakıp kahvaltısını hazırladı. Sıcacık kahvesini içtiği sıradadır ki eski yaşantısına aykırı düşen bir mantık zinciri aklına dolandı. Kafasında üşüşen olağan dışı düşüncelerin hem gözü pek hem de yalın oluşları aydınlattı onu. Neden girecekmişim ki oraya? Diye bir soru yükseldi içinden. Kime ne? Kimin ne haberi olacak? Canım istemiyorsa gitmem oraya, olur biter. Okuldan kaçarak bir ormanın doyurucu yeşil derinliklerine dalıp giden bir çocuğun duygularıyla doluydu o sırada. Ama bu özgürlükle çarpışmak ister gibi kulağına annesinin sesi geldi. Şüphet de evi temizleyemedi gitti. Hiçbir şeye bakmaz oldu artık. Baş kaldırmanın kıvancı Pet'in içinde coşup kabarıyordu. Öldün sen diye yanıtladı annesinin sesini. Kafamdan atamadığım bir yankıdan başka bir şey değilsin. Artık kimse bana şunu yap bunu yap diyemez. Yapmam gereken şeyleri bile yapmazsam kimsenin haberi olmayacak çünkü. Girmeyeceğim oraya işte. Ömür boyu girmeyeceğim. İçindeki bu baş kaldırmanın hızı daha geçmeden Pet gidip kapıdan anahtarı aldı. Evin arkasındaki diz boyu otların arasına fırlattı. Mutfaktakilerden başka tüm panjurları kapadı. Koca çivilerle sımsıkı çiviledi. Bu yeni özgürlüğünün tadı uzun sürmedi. Gündüzleyin çiftliğin işleri onu oyalıyordu ama daha akşam olmadan Pet, saatlerini yutarak zamanın nasıl geçtiğini bildirmeyen o eski angaryaları aramaya başlıyordu. Bir yandan da eve girmekten korktuğunu biliyordu. Hala çökük duran o şiltelerle çarpık duran İncil'den korktuğunu. İki cılız ihtiyar hortlağı bir odaya kilitlemişti kilitlemesine de onların rahat kaçırma kudretini ortadan kaldıramamıştı. O akşam yemeğini pişirdikten sonra soba başına oturdu. Sisli kış geceleri gibi ıssız, kanını donduran bir yalnızlık çöktü üzerine. Eski evin ötesinden, berisinden yükselen sinsi seslere kulak verdi. Fısıltılar, çıtırtılar. Öylesine kulak kesilmişti ki bir süre sonra öbür odadaki sallangaçlı koltukların gıcırtılarını duymaya başladı. Bir ara bir merhem kutusunun paslı kapağının açıldığını bile seçti. Dayanamayacaktı artık. Samanlığa gidip atını arabaya koştu. Cennet Vadisi'nin orta yerindeki markete gitti. Şiş göbekli sobanın çevresinde oturan üç adam sobanın alevlerini dalgın bir dikkatle seyretmekteydiler. Pet bir sandalye çekip oturabilsin diye yer açtılar. Hiçbiri dönüp ona bakmadı. Çünkü yaslı bir adam da tıpkı bir sakat gibi bir takım yükümlerden bağışlanmış sayılır. Pet sandalyesine yerleşip sobaya baktı. ''Unutturmayın ha, gitmeden önce un alacağım.'' dedi. Onun ne demek istediğini hepsi anladılar. Unun istemediğini biliyorlardı. O durumda olsalar onlar da buna benzer bir özür atarlardı ortaya. Ayrım 20 sonu. Sayfa 186. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Pet Humbert. P-A-T H-U-M-B-E-R-T. Millet. M-I-L-L-E-T. Angelus. A-N-G-E L-U-S Elaine E-L-A-I-N-E T.B. Allen T.V.A-L-L-E-N Kral Arthur Arthur A-R-T-H-U-R Sir Lancelot S-I-R-L-A-N-C-E-L-O-T O-T